Saffat 12. Sohbet 10 Aralık 2017 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane lizikr fe hel min muddekir. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve ammal ba'd. Evet, Saffat suresinin ikinci sayfasına geçtik. Birkaç ayet işledik. Her zaman yaptığımız gibi tabii biraz da evvelinden alarak devam edeceğiz inşallah. Şimdi neydi? Birbirlerine, yani ahiret sahnelerinden bahsediliyordu. Dahirun olarak, yani aşağılanarak yeniden diriltilen insanlar birbirlerini o anda suçluyorlardı. Hem aşağılıyorlardı, aşağılanılıyorlardı. Herhangi bir güzel bir yaratılışla yeniden yaratılmıyorlar. Aşağılanarak yaratılıyor. Orada da Allah-u Teala o grupları, azanlar ve azdıranları bir araya topluyor. Ve birbirlerine ne yapıyorlardı? Suçlama getiriyorlardı. Şimdi bu suçlama sahnelerini Rabbim şey yapıyor. Tabii bu aşağılamalardan birisi de onları cahim yoluna sevk eden meleklerin ara sıra durdurup onları hadi neden birbirinize yardımlaşmıyorsunuz diye soruyorlardı, değil mi? Hayır, onlar 26. ayette belhum yevme müsteslimun, o gün onlar teslim olmuşlardır. Yani itiraz edecek, yüksek karşılık verecek hiçbir dayanakları yok, hallerini anlatıyor. Şimdi 27'de bu sefer de birbirlerine yönelik suçlamalarını anlatıyor. Ve akbele diyor. Ba'duhum ala ba'din yetesaelun, birbirlerine yönelerek ne yapıyorlar? Soruşuyorlar. Yani soruşmak diyor burada ne demek? Birbirlerine soru soruyorlar. Yani suçlama aslında. Peki sen niye şöyle yaptın? Aslında ben böyle yaptım. Aslında siz söyle değildiniz. Yani karşılıklı bir atışma var aslında. Şimdi 28. ayette o kandırılanlar diyeyim artık, yani ilahlara uyanlar diyor ki, valu dediği o, inneküm, şüphesiz siz, küntüm, idiniz, tehdüne geliyorsunuz, na bize, anil yemin, sağ taraftan, siz bize sağdan gelirdiniz diyor. 29'da da onlar karşılık olarak galu diyor, bellem tekunu müminin, siz inanmış olanlardan değildiniz. Şimdi bize sağdan gelirsinizi geçen hafta açıklamıştık, tekrar oraya bir daha girmek istiyorum. Sağ kuvvetli tarafı temsil ediyor. Yani kişilerin genellikle bu insanlık tarihince boyunca böyle olmuş, tercih edilen kuvvetli taraf anlamına geliyor. Sağdan geliriniz birkaç anlamı var. Birincisi, yani bizi destekliyordunuz manasında, bize güç veriyordunuz manasında. İkincisi, bize yemin ederek, hani yemin Türkçe'ye de geçmiş, ant, söz manasında, hani yemin ediyorum diyorsunuz ki, diyoruz ya, yemin ederek geldiniz. Söz vererek geldiniz anlamında. Hatırlıyorsunuz belki Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulma sahnesinde de şeytanın yemini var orada. Hatta Adem Aleyhisselam da şey yapıyor, yani yemin etti, ben de inandım diyor. İkinci anlamı bu olabilir. Fakat benim daha çok önemsediğim şu vardı. Hani Araf suresi 17'de de şeytanın şeyi vardı ya, ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın diye ayet vardı. Sağ taraftan geliyorlar. Bakın bu sağ taraftan gelmeyi düşündüm. İlginç şeyler çıktı. Şimdi biz zannediyoruz ya da o ayetleri yorumlarken kendimizi hedef alarak dedik. Sağdan gelme ne? Soldan gelme çok net değil mi? Net yanlışlar. Yani kişinin kendisinin de kabul ettiği Ama bir şekilde uyduğu net yanlışlar. Nefsinin hoşuna giden taraflar, net haramlar. Çalmak gibi, içki içmek gibi, yalan söylemek gibi. Kendisi biliyor ama menfaatleri gereğince onu bile bile yapıyor. Şeytan ona hoş gösteriyor, o da ona uyuyor. İtiraz yok orada. Yani bile bile yapıyor. Yani içkinin haram olduğunu bilmeyen var mı? Yok, içiyor. Yani bile bile içiyor. Şeyin, rüşvetin yanlış olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Yapıyor. Bir şekilde kendine kandırıyor. Dünyaya bir daha mı geleceğim diyor. Zina çok net. Bile bile yapıyor yani. Bu sol taraftan yanaşma. Şeytan ona süslü gösteriyor. Ve çok fazla da orada bir şeytanın gayreti de yok, haberiniz olsun. Yani işte bir laf var ya, meyhanede şeytan olmaz diye. Çok yadırgamıştım bu, nasıl olmaz ya. Yani yok, zaten kişinin nefsi var. Onu yaptırıyor zaten, zorlamıyor. Fakat sağ öyle değil. Sağ ilginç. Doğru olduğuna inandığı taraftan geliyor. Ben bunu hani daha evvelden sadece Müslüman bir kimliğe göre düşünmüş ve izah etmiştim. İşte bugün farklı bir şeyi düşündüm. Yani namaz kılıyor ama namazını gösteriş için yapıyor. Sadaka veriyor ama gösteriş için yapıyor. Yani iyi gözüken şeylerde yaptıklarında bir maraz var. Hakikate göre uymuyor ama kendisi o tarafından kandırılıyor. İyi yaparken kandırılıyor. Mesela geçen bir şey oldu, biriyle konuştum. Namaz kılmıyormuş meğerse. Ya böyle tam şey yapamadı ama sonra itiraf etti. Şuradan yakalanmış kendisi. Demiş ki cemaatle namaz çok değerli. Şimdi bunu şeytan nasıl kullanmış? Ya cemaatle namaza gidersen kıymetli, evde yaptığın, tek başına yaptığın çok kıymetli değil. Bir şekilde de cemaate gitme her zaman mümkün değil. Çalışan bir ortamdayız, namazı bırakmış. Bak, sağdan yanaşma bu. Yani yüksek bir değeri göstertiyor, hedef aldırtırıyor ama sonuçta nereye götürüyor? Namazı terke götürüyor. Yani bu tahmin edemeyeceği bir yer onun. Bunun gibi. Ya hastayım, tam abdest alamıyorum, idrarımı tutamıyorum diyor. Kişilerin çoğu, çevrenizde görmüşsünüzdür, namazı bırakamıyor. Şimdi şeytanın da ona gösterdiği tarafta, ya bak temiz olarak namaz kılınır. Bak şu an iç çamaşırın, affedersen, kirli, bunun Allah'ın huzuruna durulmaz. Yani bunun fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında formülleri var biliyorsunuz. Özürlü abdest var, zaten nereye kadar şey olup olmayacağı, namazı bulacağı belli. Güya iyi bir şeyle kandırıyor ya, Allah'ın huzuruna temiz çıkmalıyım diye. Bunu bu işçiler de, yani amelleriyle iş görenler de çok bundan yakalanıyor. Ya ben diyor tulumum var diyor, şu an boya badana yapıyorum diyor, bu şekilde namaz kılınmaz diyor. Ama biz biliyoruz ki namazı engel olan şeylerin, necasetin ilmihallerde yazıyor. Bunlarla alakası yok. Yani toz, badana pisliği namazı bozma engel değil. Fakat şeytan onu neyle kandırıyor? İşte sağdan geliyor. Yani işte Allah'ın huzuruna temiz varılır. İşte bu necasetten taharet falan var. Hadesetten taharet. Onun biraz daha iyi anlaşılması lazım o konunun. Gidiyor. İşte bunlar sağdan yanaşma ile ilgili şeyler. Ama yine bu anlattıklarım, bakın şeyi ne? Müminlik. Yani Müslümanlık bir şekilde. Ama bakın burada dikkatinizi çekerse, siz bize, onlar bize sağdan yanaşıyordu diyenler kafirler. Onlara da sağdan yanaşma var. Peki o sağ ne? İnanmadıkları halde o sağ ne? Bir genelleme yaparsak, inandığı, kendisine hoş gelen, doğru zannettiği yerlerden geliyor. Ortak payda, ortak payda bu. Bir de ara kesim var. O dikkatimi çekti. Şimdi mutlak hak değerler var ayetlerle, hadislerle çok net. Bir de inanmayan var. Bir de arada bir grup var. Bu grup çok kullanılıyor. Yani tam iman etmemiş, yarım etmiş, bir yerlerde ağır geliyor. Yani İslamiyet'i yaşamakta ağır geliyor. Bazı Kur'an hükümlerini kasıtlı olarak yanlış yorumlatan bir kesim var. Bunun dediklerine de meylediyor. Bak, bilinçaltı biliyor onun doğru olmadığını, hak olmadığını ama yapılıyor. Yani bu dünyada bu tahrip deniyor, dini tahrip edenler bunların şeyine uyuyor. Mesela çok net bir örnek var. Kur'an-ı Kerim'de şey var, net bir başörtüsü, yani tesettür emri var. Fakat bazı kesim, isim vermeyeceğim, bunun olmadığını söylüyor. Ama çok net. Yani bütün şeylerden insanlık tarihi boyunca çok net. Şimdi ne yapıyor buna? Ya işte bak böyleymiş deniyor. Şimdi takvaya uysa farklı. Ama işte sağ taraftan yanaşma var ya, yani inandığı değerlerden bunun peşine gidiyor. Bu da sağdan yanaşma. Bunun değişik seviyeleri var. Yani burada yazdığı gibi kafirlerin de sağdan yanaşmaları söz konusu. Orta seviyede olanların da, dinini yaşayanların da. Yani her zaman her seviyede inandığı değerlere kişinin sorgulaması lazım. Yani acaba ben burada buna gidiyorum ama bir yanlışım var mı demeli. Niyet sorgulamasına girmeli. Yani bizler için de bu. Herkes için yani. Yani namaz kılıyorum ama ben niye kılıyorum diye bir tefekkür edin. Sadaka veriyorum ama niye veriyorum? Yani benim asıl amacım ne? Ben niye Kur'an okuyorum? Her şeyden yanaşım. Bunun içerisinde şeyler olabilir. Neden ilimle ilgileniyoruz? Mesela hocam var, Mehmet Güngör Hoca, beni hep uyarıyor. Bak, ilimle çok ilgileniyorsun, bununla ilgili konuşuyorsun ama her zaman bir niyet sorgulaması yap. Bu acaba ilim imanının önüne mi geçiyor? Allah'a yaklaşmanın önüne mi geçiyor? Neden bu kadar ilgileniyorsun? Yani bir herkesin, benim, herkesin bir niyet sorgulamasına gerçekten girmesi lazım. Yani onu bırakın, yukarı doğru gittikçe, yani idrak seviyelerini yukarı gittikçe çok daha ince şeyler dönüyor, nüanslar dönüyor. Yani hani bir girip çıkacağım, Adem Aleyhisselam'ın, Adem atamızın bir cennet üstünde yaptığı hatalar var. Şimdi o kadar elit bir alanda, o kadar nezih bir alanda, yani dünyada değildi o. Bu tür hatalar dönüyorsa çok ince ayrıntılarında dikkat edilmesi lazım. Biz dünyada yaşıyoruz, nefis var, şeytan var, hayli dikkat etmemiz gerekir. İşte bu şey onu çağrıştırdı bana. Şimdi 29. ayete geçelim. Galu diyor. Şimdi 28. ayette de galu var. Onlar dediler diyor. Bunlar kimdi? Yani gerçekten siz bize sağdan geliriz diyenler, etkilenenler. Şimdi de etkileyenler diyor galuyu. Yani onların taptıkları, onları kandıranlar, ilah konumunda olanlar, saptırıcı konumunda olanlar söylüyor galu diye. Bel bilakis demek. Türkçe'ye bilakis olarak gelmiş. Yani sizin söylediğinizin tam tersi. Burada bir reddiye var. Lem tekunu değildiniz. Neden değildiniz? Müminin. Müminlerden değildiniz. Bakın burada bir reddiye var. Neye reddiye? Reddiye. Şimdi 26. ayetteki etkilenenler, saptıranlar değil de sapanlar neyin iddiasında? Siz bize sağdan geliyordunuz diyor. Hayır diyor, öbürü reddediyor. Siz inananlardan değildiniz ki. Neyi söylüyor? Yani Allah'a inananlardan değildiniz demiyor burada. Bize inanmıyordunuz diyor. Bakın bununla ilgili çok değişik ayetler var. Onları şey yapmak istiyorum. Evet, sayfa 392'de. Kasas suresi 63. ayet. Aleyhlerinde söz hak olmuş olanlar şöyle demektedirler. Ey bizim Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyor. Bakın görünüşte ne? Onlara hani tapmayı açıklamıştık değil mi? İlla bir puta tapar gibi değil. Yani aşırı teveccüh, aşırı ilgili, aşırı otorite. Yani bu Kur'an'ın genelini düşünürsek onlara da dikkat etmek lazım. 10-28'de de aynısı. Yunus suresi 28'de. Siz bakmayın, ben buradan okuyayım. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşünün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları der ki siz bize ibadet etmiyordunuz. Çok ilginç. Başka bir ayette işte bu bunun cevabı olacak. E, 25-43 Furkan suresi 43'te gördün mü o hevasını ilah edineni? Sen ona vekil mi olacaksın? Bu da geçiş olsun diye söyledim. Yani görünüşte azdırılanlar o ilah olarak kabul ettiklerine inanıyorlar ve onlara tapıyorlar. Fakat onlar diyor ki orada, hayır diyor, bilakis diyor, siz de inanmıyordunuz ki. Siz hevanıza tapıyordunuz. Yani sizin nefsinizin istek ve arzuları size ağır bastı. Bizim de o düşünceler, hani sağdan geliyor ya, hoşunuza gitti ve bize uydunuz. Yani ana kaynak nefis. Onların dedikleri hoşlarına gidiyor. İşine geliyor yani. Orada bakın, o ilah edindikleri şeyler onlara o suçlamıyor. Bel diyor, bak bel diyor ya ayet-i kerimede. Reddediyor onu, reddiye veriyor. Hayır, böyle değildi. Yani şimdi biliyor musunuz, insan kendini tezkiye etmek için, temize çıkarmak için hep suçlama eğilimindedir. Bu psikolojideki savunma mekanizmalarında çok fazla savunma mekanizması var. Onlardan birisi suçlamaktır. Orada bile suçluyor. Ama hakikat orası, işte birbirlerine soru sordukları yer ya, burada ortaya çıkıyor. Mesela bugün sosyal medya, hani günümüzün şeylerine getirelim. Sosyal medyada insanlar bu Facebook olsun, Twitter olsun, işte Instagram olsun, bir yerlerde ne yapıyorlar? Beğeniyorlar, onaylıyorlar. Şimdi bakın, onu düşündüm. Neye göre beğeniyorlar, neye göre onay veriyorlar, neye göre fav yapıyorlar? Yani bu ses kaydı tabii yıllar sonra farklılanacak. O zaman daha farklı şey araçları çıkabilir. Şimdi kendi bir düşünce sistemi var. Kendi menfaatlerine göre bir düşünce sistemi var. Bir taraftan gelen yerler hoşuna gidiyor ve basıyor. Yani onlar kandırmıyor onu. Kendisine uygun olan bir yere tabi oluyor. Şimdi öbür tarafta bundan sorumlu olduğunda, ya onlar bizi kandırdı, etkiledi diyebilir mi? Hayır. Kendi bir altyapısı var. Altyapısına uygun olanı tercih ediyor. Bu altyapımız, bizim nefisle olan ilişkimiz, bizim menfaatlerimize yönelik zihinsel ve niyetsel faaliyetlerimiz değerlendiriliyor. Yani biz buna kalp diyoruz. Yani birçok olaya yorum yapıyoruz, birçok algımız oluyor. Bu en konsantre bir şekilde nereye gidiyor? Bizim kalbimizde oluyor. Biz o kalbimize göre olaylara değer veriyoruz aslında. İşte bu kalp negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Salih Aleyhisselam ne diyor? İnsanın kalbinde siyah bir nokta vardır diyor ve o giderek büyür diyor. İşte o noktayı biz oluşturuyoruz. Düşünce sistemimizle yapıyoruz. Bakın, şeytanı suçlayamazsın. Biraz sonra o ayetleri söyleyeceğim. Çok ilginç ayetler var. Şeytanın ahiretteki iddiası var. Hatta şimdi söyleyeyim. Evet, 14-22'de geçiyor. Yani İbrahim suresi 22. ayet. İş bitince, yani bu ahiret sahnesi, hesaplar görülüyor. İşte biraz okuduğumuz sahneler görülüyor. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olan söz verdi. Ben size söz verdim. Ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İki ayet daha okuyacağım. 17-65. Şüphesiz kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin sultan olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Bir ayet daha okuyacağım. Oysa şeytanın onlar üzerine hiçbir hakimiyeti yoktu, sultası yoktu. Ancak ahirete inananları onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Yani ala küllü şeyin hafız, her şey üzerine hıfzedicidir. Şimdi bu ayetleri niye okudum? Bakın devam edelim 30. ayete. Ve mâ kâne lene aleyküm min sultan. Ve ma kâne, geçmiş zaman ifade ediyor. Lena bizim üzerimizde yoktu. Aleyküm sizin üzerinizde min sultan. Sultandan, yani hakimiyetten hiçbir şeyimiz yoktu. Bel küntüm kavmen tahin. Ancak siz azmış bir kavimdiniz. Yani şimdi şey zannediliyor, biraz evvelki ayetlerle değerlendirirsek. Ya şeytan bunu yaptırdı bana. Şimdi ne yapıyoruz? Suçlama yapıyoruz, adresi gösteriyoruz. O yaptırdı. Allah-u Teala ki ben bunu kabul etmeyeceğim diyor. Çünkü ayette diyor ki şeytanın sizin üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Yani yaptırım gücü yoktu diyor. Şimdi şeytan ne yapıyor? Sadece sana bir fikir atıyor. Bir teklifte bulunuyor. Hani İbrahim 22'de okuduk ya, ben sadece teklif ettim diyor. Onlar da geldiler diyor. Şimdi bunu neyi kullanıyor biliyor musunuz şeytan? Senin nefsinin alanını kullanıyor. Yani bizim nefsimiz var. Nefsimizde nefsi emmare. Daha o üst seviyelerde değil. Hangi seviyede olursa olsun yapabilirliği var. Hele hele emmarede olursa. Onun da hevasından bahsediyor Allah. Hani o hevasını, ilah edineni gördü mü diye ayet okuduk ya. Yani yüksek talep ve arzuları var. Fakat bunlar ilahlığa varıcı şeyler. Yani ilah kendini ilah ilan edici, en üstün görücü, en fazla şekilde menfaat ve haz elde edici bir yapısı var. Sen buna iradenle onun dediğine tabi olursan, yani köpek sahibine değil de sahibi köpeğe itaat edici olan olursa ayvayı yiyor. İşte şeytan bu alanı kullanıyor. Senin zaaflarını biliyor, senin neye meyledici olanı biliyor ve sana çeşitli fikirlerle şey geliyor. Yanlış anlaşılıyor. Bak, bu sadece Nas suresindeki ellezi yüvesvisü fî sudûrin nas kısmı alınıyor. Yani göğüslere vesvese. Yani şeytan ne yapar? Vesvese verir. İşte abdest aldın, aha olmadı dedi, bir daha kırdırtıyor. Ya da ağzına işte kötü kötü namazda sözler getirtiyor. Hayır, bu şeytanın vesvese mekanizmalarından sadece bir tanesi. Fakat zihnine hamleler yapıyor. Senin şeytan, senin nefsinin zaafları var. O zaaflar üzerine sana felsefik, fikirsel atılımlarda bulunuyor. Ya şöyle olsa daha iyi değil mi? Ama bak bu böyle. Yani önden, arkadan, soldan ve sağdan nereden açık bulursa oradan sana yönlendirme yapıyor. Senin de nefsinin de öyle marazları olduğu için cazip geliyor ve uyuyorsun. İşte şeytanın dediği o. Ben zorlamadım diyor. Yani fiziksel olarak tutup seni meyhaneye koymuyor. Tutup seni camiden almıyor. Ya da yanlış bir şeye yaptırmıyor. Ya da Allah'a yönlenmeye karşı bir şey yapmıyor. Teklif ediyor sadece. Sen de tıpış tıpış gidiyorsun ona.
Şeytan oyduğum laf vardır. Sık sık dönem. Doğru laf da şeytan oyduğum şu demek ki. Ben de sizin de oydum.
Tabii.
Suçu kabullenmek lazım. O...
Şimdi zaten o Araf suresinde var. Diyor ki o ayeti de söyleyeceğim biraz sonra numarasını. Şimdi şeytanın bir iddiası var. Diyor ki Allah-u Teala diyor, senin beni azdırmana karşılık ben de onları azdıracağım diyor. Senin muhlis kulların müstesna. Bakın bunu o yine Mehmet Güngör hocam saptamıştı. Çok güzel. Bu şeytanın iddiası, hak değil. Bunu çoğu mealler bunu yemiş. Yani meallerde, tefsirlerde bunu yemiş. Dikkat etmek lazım. Bu şeytanın iddiası. Bak Allah-u Teala Allah kabul etmiyor bunu. Hayır diyor. Senin onlar üzerine kuvvet gücün yok diyor. Sadece sana uyanlar müstesna.
Allah'a
haklılık diyor. Tabii. Şimdi orada şeytan ne iddia ediyor biliyor musun? Ben onların üzerine sultan sahibim, otorite sahibiyim diyor. İstisnai şey. Evet. Aynen onun gibi. Yani sana uyarlar diyor. Sen onları azdıramazsın. Bak müthiş bir iddia. Onun iddiasına Rabbimin müthiş bir Kur'an'daki cevabı. Yani biz uyuyoruz. Tıpış tıpış gidiyoruz. Dolayısıyla bu bizden kabul edilmeyecek. Şeytan bizi azdırdı lafı bizden kabul edilmeyecek. Hayır, gözün kör müydü? Aklın yok muydu? Kullan. Ama işte ne bize bunu yaptırıyor? Bizim nefsimizin zafiyetleri ya da nefsimizin yüksek talepleri. Bu da ikiye indiriliyor maksimumda. Atamız kim bizim? Adem Aleyhisselam. Adem atamız. Cennette bile, tırnak içinde cennette bile. Neden, hangi iki zaafından ötürü Allah'ın yasak ettiği ağaca yanaştı ve yedi? Bu niye Kur'an'da yazıyor bunlar? Benim kendi sözlerim değil. Ebedi hayat, tükenmez mülk. Ebedi hayat, tükenmez mülk. Bunu bir senariste söyledim ben. Çok meşhur bir dizi senaristi var. Ona şey yaptım. Çok hoşuna gitti, gözleri açıldı. Neden? İşte bu tam ana kaynak. İnsanların zaafı. Bunlar Allah'a mahsus. Mülkün sahibi Allah. Baki olan da Allah. Bu iki temelden ötürü sen ana şeylerini, yani ana kaynak bunlar. Bunlara meylediyorsun. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şeytani iki zaaf da kibir ve haset. Kibir neydi? İblisin, şeytan değil o zamanki ismi, Allah'ın secde emri verdiği Adem'e secde etmemesi. Ne, kendisi açıklıyor zaten. Sen beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Ben diyor secde etmem. Ana temel ne? Kibir. Adem atamızı cennette neyle kandırıyor? Neden kandırıyor? Şimdi kovuluyor ya. Kovulmanın neticesinde cehennem. Ben gidiyorum diyor. O da kalmasın burada. Bu da ne? Haset. İşte bu küfrün, yeryüzündeki küfrün şeytani ana iki kaynağı kibir ve haset. Bütün kötülükler ona gidiyor. Bizde olan nefsin iki ana zafiyeti de ebedi hayat, tükenmez mülk. Mülkün içerisinde sadece para düşünmeyin, otorite erk de düşün, meleke, melik, kral, hani onu düşünün, yönetme arzusu, isteği. Bütün bunlar buna dayanıyor. İşte şeytan da kendisi zaten bunun piri, bize de yanaşarak bunları yaptırtıyor. Biz bunun imtihanındayız işte bu sürede. Bu ayetler bunu açıklıyor bize. Yani şimdi bakın bunları okuyup geçebiliriz. Fakat Allah-u Teala koskoca kerim olan Kur'an'ında bunları niye bize söylüyor? Bakın bir şeyle karşılaşacaksanız bir gün bu gelecek. Uyarmadı demeyin. Bak bir uyarıyorum. Ve ayetlerin derinlerine gidersen de mekanizmaları buluyorsun. Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır. Bir yerde bir şeyi açıklıyor, bir yerde bir şey açıklıyor. Bütünlemesine baktığında, yani Kur'an'ı tedellüs ve tedebbür ettiğinde bu sonuçlar kendiliğinden çıkıyor. Ama bu ilim olarak da kalmamalı. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendinde bunları araştıracaksın. Şimdi suçlamak kolay. Vay be müşriklere bak ya. Zamanında da ne yapmışlar? Şeytana uymuşlar falan. Bak ahirette de öyle olacak. Sen biz yırttık mı? Herkes kendi seviyesince orada muameleye tabi tutulacak. Bu dünyada, ölüm esnasında, kabre girerken, berzah hayatında, dirilme anında, mahşer alanına götürürken, mahşerde, hesapta. Bakın kaç aşama var. Bunların hep her birinde bizim niyetimiz, nefsimizin hali, buna tabi olma, yaptıklarımız, ilginç, yapma potansiyeli olup da yapmadıklarımızdan bile sorumlu olacağımız. Bunlar hep Kur'an ayetlerinde. Hep biz bunların muhasebesi için buradayız. Ayet-i Kerime de diyor ya, hiç düşünüp öğüt alacak kadar biz ona ömür vermedik mi? İşte sohbet öncesinde hocamla konuştuk. Önceki kavimlerin ömürleri çok uzun. Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın. Demişler ki ahir zamandakilerin ömrünü duyunca çok şaşırmışlar. Neden bizimki az? Çünkü bizim idrakımız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle beraber insanlığın total aklı o kadar yükseldi ki, rüştü, kemaliyeti o kadar arttı ki, biz çok kısa bir yaşam diliminde diğerlerinin anlayamayacağı idrak seviyelerine sahip durumdayız bu an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Dolayısıyla bizim öyle çok uzun ömürlere gereğimiz yok. Çok kısa bir zamanda müthiş şeyleri anlayabiliyoruz. Bakın ispatı ne? Bütün insanlık tarihi boyunca putlara tapma var. Şu an işte Afrika'da ya da Güney Amerika'da böyle girilmemiş, balta girmemiş yerler dışında aleni olarak o ilkel, parantez içinde ilkel, modern demiyorum, ilkel putlara tapma yok. Ya öbür tarafta yani Hazreti İbrahim'in döneminde diyor ki ya Rabbi, yani arkasına askerler takılmış da Nemrut'un askerleri, ya Rabbi diyor, bu bir avuç mümin de giderse diyor bu dünyadan, yani ölümden korktuğu için demiyor, yeryüzünde sana iman edecek kimse kalmayacak diyor. Yani bir avuç insanın dışında herkes tapıyor. Şimdi tam tersi, bir avuç insanın dışında kimse klasik anlamda eski putlara tapmıyor. Ha, put hala devam ediyor, modern putlarımız var ayrı, ama bu akıl idrak düzeyinin arttığını gösteriyor. Ahir zaman peygamberi ne demek? İdrakın artması anlamına geliyor. Ha, bu dönemde işte çok kısa bir ömür yetiyor. Ama eski devirlerden yetecek kadar ömür vermedik mi derken de demek ki yetmiyor. Yani çok farklı bir devirdeyiz. Tabii biz eskiyi bilmediğimiz için şu an normal geliyor. Ve şöyle bir tez var. Ahir zamanda en sona yaklaştıkça bütün bu şeyler daha da alenileşecekmiş. İnsanın idrakı artınca, yukarı çıkınca gözükmeyen olaylar gözükür gibi olurmuş. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmeden evvel bir gün önce gördüğü rüya ertesi gün aleni çıkıyor. Her şeyi görür gibi oluyor. Zaten 6 ay gidiyor şeye, Hira'daki mağaraya. Önceden her Ramazan'da gidiyormuş, biz yanlış biliyoruz. Her dönem bir miktar kalıyor da, hatta dedesi olan Abdülmuttalib'in adeti o. Yani dedesi o mağarayı gösteriyor. Kendisinin yaptığı bir şey. Yani hanif olarak dini yaşayanların inzivaya çekildiği, tefekkür ettiği, o anlamda hanif olarak ibadet ettiği bir alan. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şey gelmeden evvel, vahiy gelmeden evvel 6 ay orada kaldığı söyleniyor. Hani 23 sene miydi peygamberlik? Salih rüya 46'da bir peygamberliktir, nübüvvettir diye bir söz var. Münir Derman Hoca bunun işte o 6 ay mağarada kaldığı süre diyor. 6 ay senenin yarısı ya, 23 yıllık nübüvvet, onun 46'da biri. Bunu niye anlatıyorum? Yani idrak arttıkça aleni olarak manevi gözükmeyen gaybi şeyler algı alanına giriyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Kıyamet alametleri arasında ne var? Yecüc Mecüc var. Dabbetül Arz var. Allah-u Teala bu gaybi şeyleri, şu an bizim için gayb olan şeyleri ahirette aleni, herkesin göreceği bir şeye getiriyor. Bu idrakın giderek yükselip de alenileşeceği anlamına geliyor. Fakat bu sorumlulukla getiriyor. O kadar şeyi anladıktan sonra artık imanının senin çok net olması lazım. Buna bir anlamda yakîn de diyebiliriz. Zaten Dabbetül Arz neyle suçluyor insanları? Yeterince Allah'ın kitabına ya da imani şeyleri yeter yakînen iman etmedikleri konusunda uyarıyor. Bu anlamda. Buraya nereden geldik bilmiyorum ama sunum için dedim. O 70-80 yıllık ömür, ortalama ömür, ahir zaman için demek ki yeterli ömür. Bizim bu dünyada yaşarken işte ahirette karşılaşacağımız sahnelere Rabbim bizi ayetleriyle hazırlıyor. Düşünüp kendimizde ne var? Nefsimizin ne gibi marazları var? Şeytan bize nereden bu açıklarımızdan yakalıyor? Biz solumuzdan, arkamızdan, sağımızdan ve en tehlikelisi de ileriden, yani Allah'a yönelirken, ileri Allah'a yöneliştir. Kıble değil mi? Kıble ne demek? Kabele, ön. Ön cihetten, yani ön cihette bizim kıblemiz var. Yani zahiren kıbleye dönüyoruz. Zahiren Kabe'ye dönüyoruz. Ama aslında sırren nereye dönüyoruz? Allah'a dönüyoruz tabii ki. Yani yönelişimizde ne tür hatalar var? Sağ yine ibadetle ilgili. Ama en tehlikelisi de ön yönelirken nasıl bir yönelişimiz var? Hepsini analiz etmemiz lazım. Bu ayetler sadece kafirlere gelmiş değil. Eksiği olan, zaafı olan Müslümanların da buralardan ders çıkarması lazımdır diye düşünüyorum. 30'un ikinci kısmı, bel küntüm kavmen ta'in, siz azmış bir kavimdiniz. 31'e geçelim. Fehabba aleyna gavlün Rabbina, Rabbimizin aleyhimizdeki, bizim üzerimizdeki olan kavli, sözü hak oldu. Bunu açıklayacağız. İnne lezzaikun. Bizler gerçekten azabı tadacağız. Azabı tadanlardanız. Buradaki Rabbimizin bizim üzerindeki sözü hak oldu derken tefsirlerde şu geçiyor. 38-85 yani Sad suresi 85. ayet. Öncesinden gelirsen işte bu şeytanla ilgili ayetlerden bakın önceden iblisle ilgili o bizim bildiğimiz kıssa var. Şeyde diyor ki 79. ayette Rabbim artık bana dirilme gününe kadar mühlet ver diyor. Allah buyur ki tamam sen mühlet verilenlerdensin diyor. 81'de malum olan vaktin geleceği güne kadar mühlet verilenlerdensin. 82 o halde senin izzet ve kudretine yemin ederim ki onları toptan azdıracağım. Yalnızca ihlaslı samimi kullarım müstesna işte demin dediğimiz ayet. 84 Allah buyurdu ki işte hak budur ben hakkı söylerim. 85 mutlaka cehennemi seninle ve sana tabi olanların hepsi ile dolduracağım. İşte hak kelimesi geçiyor ya. Mutlaka cehennemi seninle ve sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım sözü var mı? İşte bu Saffat suresindeki 33'te de Rabbimizin bizim üzerindeki azap sözü hak olduğu ya buna işaret ediliyor. Allah vaadinden dönmez. Yani şimdi şeytan mühlet istiyor. Ben onları azdıracağım. Senin gücün yetmez ama sana uyanlar, tabi olanlar müstesna diyor. Tamam bir şekilde tabi oluyorlar. Allah-u Teala diyor ki uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım. Bakın Allah-u Teala zalim değil. Tam tersine rahmet sahibi. Fakat geçen hafta da çok değindik buna. Rabbim insanı bütün alemlerin üstünde halife, eşrefi mahlukat ve ahseni takvim olarak yaratıyor. Biz emaneti dağlara, taşlara, dağlara diyor, semaya yükledik, insan yüklendi diyor. Yani emaneti biz bir şekilde aldık. Emanet sorumluluk getirir. Halifelik sorumluluk getirir. Buna rağmen sen nefsinde Allah varken ilah olmaya çalış. Azmış olan, kovulmuş olan şeytanın en ufak bir dürtüsüne hemen tabi ol. Tabii ki Allah-u Teala yani bunun bir karşılığı olacak. Yani senin halife olup da Allah'a en yakın olma ve onu bilme potansiyelin varken sen en aşağı yani eşrefi mahlukat olmak varken esfeli mahlukat olma yolunda çaban var. Bunun bir karşılığı olmaz mı ya? İşte diyorlar ki işte Rabbimizin bizim üzerine olan sözü ne oldu? Hak oldu. Gerçekten de biz ne diyor? İnnelle zaikun. Bu da çok ilginç. Biz tadacağız diyor ya. Bak 31. ayetin son kısmı. İnna şüphesiz biz sayfa 446'da le zaikun. Bunun kökü ne biliyor musunuz? Zevk. Zake, tatmak. Yani yemek yerkenki lezzet yok mu? Onun fiili. Tadıcılarız diyor. Çok ilginç. Bir şeyi çağrıştım bilmiyorum. Küllü nefsin zayikatun mevt. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Bakın orada tatma var. Tatma zevk vericidir. Hem literatürde. Burada da İlginç bir şekilde azabı tadacağız diyor tadanlardan. Bu çok ilginç bir ifade. Yani bakın acı yemiyor muyuz?
Tadanmak acıyla dolu.
Yani Adana diyoruz acılı olsun. Yani normalde acı kötü bir şey. Ama özellikle istiyoruz acıyı. Yani alışanlar bunun zevkini bilir. Yani Rabbim bunu yıllar evvel bir toplantıda konuşmuştuk. Cehennem bile bir rahmettir demiştik de çoğu kişi itiraz etmişti. Saatlerce süren bir şeyin sonucunda ya hakikaten öyle demişti. Bakın Allah'ın her işi rahmet. Bu tasavvufta şöyle açıklıyoruz. Nurun da hoş, narın da hoş diyor. Bakın azap var ama azabı tadıcılardanız diyor. Şimdi bak kötü bir şey, yani kötü bir şeyin vurgusunu yaparak söylüyorum. Ama emir Allah'tan geliyor ya, o şekilde. Tamam ya, Allah istiyor, Allah'ın muradıyla deyince, yani kerhen demiyorlar. Yani suçluyorlar kendilerine. Başımıza gelen çok kötü diyorlar. Ya Allah bize ne yapıyor, bize azap ediyor bilmem ne falan değil. Tamam diyor, biz bunu hak ediyoruz. Zaten nefisleriz, zaten hesap görücü olarak yeter. Soruyorlarmış, sizin suçunuz ne? Ya bir şey, müstehakınız ne? Bizim müstehakımız cehennem diyorlar. Ateş diyorlar. Kendi kendine fişini çekiyor. Faturasını kendi yazıyor zaten. Neydi? Hesap görücü olarak o gün kişinin nefsi yeter. Hesabını kendi görüyor yani. Bu tadıcılardan da bu.
Bu da bir erdem sanki hocam yani.
Efendim?
Kusurunu bilmek gibi irfan olmaz derler ya. Burada kusurunu kabulleniyor.
Tabii yani. Kabul ediyor.
Tövbeye yakın bir şey oluyor.
Evet yani. Yani her yer Allah'ın. Şimdi orada idrak ediyorlar. Her yer Allah. Cehennem de Allah'ın. Yani azap yeri ama yine de Allah'ın hükmü. Allah'ın hükmüne razı oluyorlar. Talep de etmiyorlar bakın. Razı oluyorlar. Bu lezaikun da bana bunu çağrıştırır. Çünkü kök neden lezzet olsun? Hatırlıyor musunuz? Bütün nefisler ölümü tadacaktık derken bir şey açıklamıştık. Bak insan demiyor orada. Bütün nefisler ölümü tadacakken diyordu. Nefisin mekanı cennet. Cennette de var o nefislerin şeyi. Biraz unutmuş gibisiniz. Eski sohbetlerde vardı. Bu dünyada bitiyor. Ahiret başlıyor. Bir şekilde cennete gidiyor insanlar, müminler Allah'ın rahmetiyle. Fakat cennetin de üzerinde nefs-i vahidetin mıntıkası var. Eski sohbetleri, Adem kıssasını şey yapanlar olacaktı. Küllü nefsin zaikatül mevt. Ölümü tadacaktır diyor. O tatmadan nefsin kaynağı olan nereye gidiyor? Oraya giderken nasıl muhteşem bir son oluyor? O sonla beraber yukarı gidiliyor. Orayla ilgili eski sohbetleri bilenler oraya olur. Şimdi konumuz o değil ama buradaki tatmaktan o da bir şey var. 32'ye gelelim. فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّ غَو۪ينَ Biz sizi azdırdık, gerçekten biz de azgınlardan idik. Şimdi bu sözü şeytan söylemiyor, saptıranlar söylüyor. İşte onların da şeytan avanesi olduğunun burada değil şeyi. Bakın şeytan müfret bir kavram değil mi, tekil bir kavram. Lakin şeytanlar var. Yani bir tane şeytan yok. Yani Adem'e secde etmeyen bir kişi. Fakat onun avanesi de ona uyanlar da şeytanlar. Şeyatin olarak geçiyor.
Bir meslek şeytan.
Bir meslek ya da bir düşünce sistemi. Yani o düşünce sistemine sahip olanlar şeytan olarak adlandırılıyor. Şeyatin diyor. Şimdi hani tapıyorlardı diyor yukarıda. Demek ki o tapılma konumunda olanlar, kendilerine tapılmasını isteyenler de o grupta. Aynı zihniyet yani. İşte burada da biz de azgınlardan idik, biz de sizi azdırdık. Bu neyin göstergesiydi? Hani şeytanın iki tane ameli vardı. Kibir ve haset. İşte hasetin şeyi. Biz de azdık. Yukarıda bakın bir 30. ayette tağın diyor, tağa fiili, haddi aşmak. Burada da gavin diyor, bu da ona çok benzer bir şey, azgınlardan idik. Bu 32'deki ifade ilginç, bunu Mustafa diye bir arkadaşımız var, o yakalamıştı. Hazreti Adem'le ilgili ayetlerden de geçiyor bu. İlginç bir şekilde. Adem'e asa diyor. İsyan etti. Ve buradaki ile gava azdı. Yani bu insanlığa mahsus bir fiil. İlginçtir. Yani bakın biraz sert bir söylem gibi olacak ama şeytan ve avanesinin fiili ya bu. azmak şeyi, 32'de geçen, gayrı olan. Bunu Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın cennette yasak ağaca yaklaşmasından sonra eleştirisel olarak söylendiği söz. Onun, evet, Taha suresi 121. ayet. Bunun üzerine onlar, yani Adem ve Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem, bak burada Havva geçmiyor, ilginç. Asa diyor, isyan etti. Asa Ademu, Rabbehu, Rabbine isyan etti. Fe gavva. Gördünüz mü? O mealde ne diyor? Asi oldu ve azmış oldu. Bakın, ilginç değil mi? Yani şeytan hakkında söylenen isyan etti ve azdı, Adem atamız için de söyleniyor. Demek ki oradaki eylem, şeytanın yaptığı eylemle neredeyse aynı, aynı kategoride. Farkı ne biliyor musunuz? Adem tövbe, Adem atamız tövbe ediyor, iblis ya da şeytan etmiyor. Bakın, biz de aslında nefsimizle ve şeytana uymakla şeytani bir amel işlemiş oluyoruz. Farkı yok. Bakın, bunu küçümsemeyelim. Ama tövbe ettiğimizde kurtarma şansımız oluyor. Affa mazhar oluyoruz. Fark bu. Yani bakın, bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hani nefsini şey yapmayın diyorlar ya, teskiye etmeyin, şeye çıkmayın, yani hoş göstermeyin manasında. Yani nefsine uyduğunda, şeytana uyduğunda o kategoride yer alıyorsun. Fark tövbede. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben de peygamber olduğum halde diyor, günde 100 kez diyor tövbe estağfurullah çekerim diyor. Bize ne oluyor? Hani biz sorgulamadan yaşıyoruz. Yaptığımızın her zaman doğru olduğunu zannediyoruz. Bakın, şeytan sağdan bile yanaşıyor, ilerden bile yanaşıyor. Yani Müslümanın sağdan, Müslümana sağdan yanaşması ne demek ya? İnandığı değerlerle yakışıyor. Hele de ileri çok tehlikeli, ön çok tehlikeli. Allah'a yöneldiğin yerden. Ya bir düşünmek lazım. Yani ben Allah'a doğru mu yanaşıyorum? Yanaştığım yerde hata mı yapıyorum? İbadetlerimin ana fikirleri ne? Kur'an okuyorum, ilimle ilgileniyorum ama yani gerçekten bir şeyler var mı? Yani sorgulamadan yaptığında Allah korusun altyapındaki şeyi yüceltmiş oluyorsun ve bunu ancak ahirette anlayabiliyorsun. Bir faydası oluyor mu? Yok. Yani bu bilgi seviye atlatır. Çünkü yani şeye göre söylüyorum. Ve asa diyor ya, bakın yüzüne diyor. Adem isyan etti diyor. Ve gava azdı diyor. Yani Allah-u Teala kullanıyor bu kelimeleri. Kur'an Allah'ın. İşte fark orada. Yani Adem atamız yaptıysa bizde de potansiyeli var, Allah korusun. İşte bu 32. ayette fe'avveyna sizi azdırdık, küm sizi azdırdık, inna künne gavin, biz zaten şeydik, azgınlar. Bakın burada inna geçiyor. İnna biliyorsunuz neydi? Kesin kes. Yani tekitli söylüyorlar bunu. Vallahi biz böyleydik yani. Biz azmıştık. Azgın olduklarını kabul ediyorlar. Zaten tehlike orada. Yani artık yani bizim cezamız kesildi. Ahirete razılar cezalarını. Şeytan bilmiyor mu neyle, yani sonucun ne olacağını? İlginç ya. Tövbe etmiyor. Yani meleklerin yanında hoca konumunda o yaptığının sonucunu biliyor. Bile bile tövbe etmiyor. Yani inna diyor, inne diyor. İnna diyor, şüphesiz biz öyleyiz diyor. Bir de çok ilginç bir mantık ya. Allah bu şeytanlaşma durumunda olmaktan bizi sınırsın. Bunun da insana yansıyan haberini biliyor musunuz? Bile bile yaptıktan sonra tövbe etmemek, hatta kişiler özür dilememek var ya bu şeyden. Yani hatanı biliyorsun, karşına özür dilemiyorsun ya, bu insan boyutunda bunun küçük bir numunesi. Neden diletmiyor sana? Kibirden. Yani o kibir secdeye götürmüyor işte. O kibir secde ettirmiyor, özür diletmiyor, nihayetinde Allah'a tövbe ettirmiyor. Teknolojik, teknik boyutuyla da kendi değişimine müsaade etmiyor. Kendine çünkü bir sorgulama yaparsan, hatanı tespit edeceksin bir, düzelteceksin iki. Çok ilginç şeyler. Yani şeytan diyoruz, nefis diyoruz ama bizde var bu mekanizmalar. Yani bu ayetlerde bunu gördüm. 33'e gelelim. Burada da bitirelim inşallah. فَاِنَّهُمْ şüphesiz onlar yevme izin o gün fi azabin azapta müşterikun müşteriktirler. Müşterektirler pardon Türkçe ifadesiyle. Yani ortaktırlar. İlginç bir ifade var. Yine Allahu Teala inne ile geçiyor. Fi innehum şüphesiz onlar yevme izin. Yani o gün. Arapçada bir kaide var. Bir şey ne kadar evvel zikredilirse, bahsedilirse o kadar vurgu var. O gün diyor. O gün fi azap, azap konusunda müşterikun ortaktırlar. Yani onlar o gün ortaktırlar. Fi azabı değil, cümlenin öyle olması lazım. Azapı vurguluyor Allahu Teala. Azapta ortaktırlar. Yani şimdi aslında azaba vesile olan çok kuvvetli olması lazım değil mi? Öbürü kandırıldı mazlum. Allah-u Teala reddediyor. Çünkü sen de ona uymakla Allah-u Teala sebeplerini, derinlerini biliyor, seni denk tutuyor. Aynı kefedesin. Çünkü Allah-u Teala zahire bakmıyor. Derinlerinde onu niye yaptın? Sebebi neydi? Hani nefsinin hevasını ilah edineni gördün mü diyor. Altyapıda maraz var. Zahire çıkan görünüş, ameller. Ama alt taraftakine Allah-u Teala bakıyor. İşte Allah korusun ezan okunuyor. Bu ahiret sahnelerinden ders alıp daha fırsatımız varken niye sorgulaması yapıp nefsimize ve nefsimizden faydalanarak bizi kandırmak isteyen şeytana karşı Allah-u Teala bizi uyanık eylesin. Amin. Kendi derinlerimize inerek neyi neden yaptığımızı bilerek düzelenlerden olmayı Allah-u Teala nasip etsin eyyüzeyrafım. Ve bunun da yolu da kolay da bir şey değil bu. Allah-u Teala bunun yolunu da kolaylaştırsın. Ahirette de rahmetine ulaştırdığı kendi şefaatine mazhar kıldıklarından eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke.